Ayrım 42, sayfa 371, 33. bölüm. O akşam gazeteden erken çıktım. Kendimi yorgun hissettiğimden değil, yapacak işim kalmadığından. Önce araba yıkama bölümü de olan bir benzin istasyonuna uğradım. Havalar güneşli gidiyordu. Oysa bizim Plymouth hala 2 gün önce yağan yağmurun lekelerini taşıyordu üzerinde. Depoyu doldurduktan sonra pırıl pırıl yıkattım sevgili arabamı. Bahar güneşinin yumuşak ışıkları altında bütün güzelliği ortaya çıkan Anka kuşumu genç korumalarımla birlikte sevgiyle izledim. Benzin istasyonunda işimiz bitince 6 gün önce Doğan'la karşılaştığımız markete uğradım. Evet, üvey kardeşimle karşılaşalı, başıma bu çetrefilli işi sarılalı tamı tamına 6 gün olmuştu. Ama bana 6 ay gibi geliyordu. Yeni gazetemden aldığım ilk avansımla alışveriş yaptım. Hayır, içki almadım. Doğan'la karşılaştığımda aldığım rakı stokum henüz erimemişti. Yine de Doğan'ın yıllar sonra yüzünde içten bir gülümsemeyle "Demek hala rakı içiyorsun" diye seslendiği içki reyonuna gitmek zorunda hissettim kendimi. Olayları bir de onun gözüyle görmek istiyordum. Onun seslendiği yere geçip o gün rakı kolisini kaldırmak için eğildiğim noktaya baktım. Beni burada gördüğünü acaba kafasından neler geçiyordu? Sonra beni ilk burada görmediğini anımsadım. Adam zaten günlerdir beni izliyordu. Neden bu marketin içki reyonunda karşılaşmayı tercih etmişti acaba? Beni ezik bir durumda yakalamak için mi? Neden ezik durumda olacakmışım canım? İçki içtiğim için utanacak halim yok ya. Güzel de eğer bar sahibi değilsen koliyle rakı almak pek övünülecek bir durum değildir. Tamam, bunu kabul etmiş olalım ama beni utandırmış olmasının Doğan'a ne yararı olacaktı? Alkolizme eğilimli, düşkünlüğün eşiğinde bir insan olmam onun önerisini daha kolay kabul edeceğim anlamına mı geliyordu? Doğan, düşkün olduğunun farkındayım ama bu işi yaparsan yaşamın kurtulur mu demek istiyordu. Sanmıyorum. Tersine senin durumunun farkındayım ama ben de tıpkı senin gibi düşmüş, kaybetmiş bir insanım demek için burada buluşmayı tercih etti. Aramızda bir tür benzerlik olduğunun farkına varmamı istiyordu. Beni ikna etmek için mükemmel bir başlangıç. Zaten ben de onunla konuşmanın ardından aslında biz birbirimize benziyoruz diye düşünmeye başlamadım mı? Böylece önerisine daha sıcak bakmamı, ben de yardım etme isteği uyandırmayı amaçlıyordu. Öyle ya da böyle amacına ulaştı da. Dur. Olaylara yine müftin gözüyle bakmaya başladım. Doğan'ı biraz abartmıyor muyuz? Abartmıyor muyuz? Abartmıyor muyuz bilmem ama. Üvey kardeşimi yeterince tanımadığım da ortada. Gerçi onu kim tanıyor? Onun gerçek kişiliğini kim biliyor? Demet onun çok iyi bir insan olduğunu söylüyor. Selahattin yere göre konduramıyordu. Remzi de öyle ama Müfit ile Nejat sanki bir şeytanı anlatıyorlar. Hangisi doğru? Kim yalan söylüyor? Belki kimse yalan söylemiyor. Herkes gördüğü kadarını söylüyor. Belki Doğan çok karmaşık bir kişilik olduğu için de birine kahraman, ötekine hain olarak görünüyor. Canım hiç öyle şey olur mu? Ortalıkta 7 ceset, çapraşık bir entrika var. Bu kadar insanı öldüren, birbirine bağlanan yalanlar, aldatmacalar zinciriyle şeytani bir plan hazırlayan, üstelik bu eylemleri hiçbir vicdan azabı duymadan, ustaca uygulayan birine kahraman denemez herhalde. İyi de bu kişinin Doğan olduğu belli değil ki. Peki lakabının binbaşı olmasına ne demeli? Doğru. Gerçekten de kuşku uyandırıcı bir durum. Ama rastlantı da olabilir. Markette gezinirken, alışverişimi yaparken birbirleriyle çelişen, birbirini destekleyen ama kafamı biraz daha karıştırmaktan başka bir sonuca ulaşamayan bu düşünceler eşlik etmişti bana. Yeni bilgiler gerekli diye içimden geçirmiş, sonra her yeni bilginin içine düştüğüm açmazı derinleştirmekten başka işe yaramadığını anımsayarak çaresizlik içinde Doğan'a da Müfit'e de Nejat'a da küfretmeye başlamıştım. En iyisi hiç düşünmemekti. Nasıl olsa olaylar bir yere doğru akmayı sürdürüyordu. Evet, en iyisi bırakalım iş nereye varacaksa varsın. Bu kararı alınca rahatladım ama huzurum uzun sürmedi. Çok değil, daha dün sabah artık olaylara müdahale etmeye niyetlendiğimi anımsadım. Bu kararı alınca rahatladım ama huzurum uzun sürmedi. Çok değil, daha dün sabah artık olaylara müdahale etmeye niyetlendiğimi anımsadım. Ne biçim biri olmuştum ben böyle? Zayıf, kendine güvenden yoksun, dün söylediğinin tersini yapan biri. Ama ne yapabilirdim? Durum ortadaydı. Bir adım ileri atıyorum, ardından iki adım geri. Sadık Plymouth'uma binip otoyola çıkar çıkmaz o çözümsüz düşünceler yanımdan hızla geçen arabalar gibi yeniden üşüştüler kafama. Korumalarımı kapının önünde bırakarak eve gelip telesekreterde Funda'nın mesajını yoksa kısa konuşmasını mı demeliyim buluncaya kadar beynimi kemirip durdular. Merhaba Adnan diye başlıyordu Funda. Bilirsin aslında nefret ederim telesekretere konuşmaktan. Telefona konuşmaktan bile hoşlanmam ama seninle yüz yüze konuşmayı henüz göze alamıyorum. Umut bahsetmiştir. Biz Fransa'ya gitmeye karar verdik. Ülkeden ayrılmadan önce sana şunu açıklamak istedim. Ne olursa olsun sen benim için çok önemlisin. Evet, artık evli değiliz. Ben başka biriyle birlikteyim. Belki ileride sen de başkalarıyla birlikte olacaksın. Ama sen benim için her zaman özel bir insan olarak kalacaksın. Beni anlamanı istiyorum. Beni anlaman, inan ki çok önemli. Fransa'ya giderken aklıma sen de kalıyor. Seni düşünüyorum. Senin için kaygılanıyorum. Ne olur kendine iyi bak. Seni çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Funda'nın söylediklerini dinlerken karmaşık duygular yaşadım. Önce beni düşündüğü, merak ettiği bu mesajı yolladığı için sevindim. Ama sonra kıskançlığım ağır bastı. O demirden pençe diye düşündüm. Gerçi gitmesini ben söylemiştim ama yine de kendine yediremiyor olmalıydı. Çünkü ben onu zor zamanlarında hiç terk etmemiştim. Ama bu açıklama yetmedi. Vicdan azabı çekiyor diye geçirdim içimden. Benim en zor günlerimde o genç kızlık dönemlerindekine benzer tatlı heyecanlara kapılarak güzel bir aşk yaşıyor. Coşkusunu gölgeleyen tek şey benim mutsuzluğum. Bu yetmezmiş gibi bir de tehlike içindeyim. Furka? Funda akıllı kadın. Başkalarının acıları üzerine kurulan bir birlikteliğin uzun süremeyeceğini biliyor. Bu nedenle benim ikna olmamı istiyor. Hayır efendim, bu zevki ona vermeyeceğim. O ressamla gününü gün etmesine razı olmayacağım. Doğru bir davranış değil biliyorum ama yapmayacağım. Ben burada can pazarındayken onların Fransa'da gönül rahatlığıyla gezip tozmalarına razı olmayacağım. Onu arayıp hiç üzülme Fundacığım, seni anlıyorum. Ne yapalım? Olaylar bizi buraya getirdi. Dostluğumuz sonsuza kadar sürecek. Sen beni dert etme. Çünkü ben senin mutluluğundan başka bir şey istemem diyerek onu rahatlatmayacağım. Öfkemi iyice kışkırtıp aklımı elinde oyuncak edinceye kadar kendi kendime söylenerek mutfağa gittim. Marketten aldığım malzemelerin paketini bile açmadan kendime kallavi bir rakı doldurdum. İlk kadehi bitirince kıskançlığım, kızgınlığım daha da arttı. Kendimi daha zavallı, Funda'yı daha acımasız biri gibi gösteren kurgular yapıp onlara inandım. Bir ara öyle abarttım ki başıma gelenlerin tek sorumlusunun ne olduğunu düşünmeye başlamıştım. İçmeye ilk başladığım günlerde biraz bana anlayış gösterseydi, destek olsaydı, dağılmamama izin verseydi, ben mesleğimdeki yerimi korusaydım, belki de Doğan benden yardım isteyecek cesareti bulamazdı. Ben de bu zor durumda kalmazdım. Bu zehirli düşünceleri rakıma katık edip olayları birbirine karıştıracak, aklımı kullanamayacak hale gelinceye kadar içtim. Sonra sızmış olmalıyım. Sabahleyin cep telefonunun sesiyle uyandım. Araya Nero oldu. Neredesin oğlum diyordu. Panik içindeydi. Unuttun mu? 11'de Nusret Kıvılcım'la toplantımız var. Hay Allah, tümüyle unutmuştum. Hoş unutmasam ne olacak? Bir büyüyü devirdikten sonra sabah biraz zor kalkardım. Şimdi saat kaç diye sordum. Kaç olacak? 10:30 diye azarladı. Yuh ulan hala uyuyorsun değil mi? Yok be diye çıkıştım onu bastırmak için. Yoldayım merak etme. 11'e kadar orada olacağım. Aceleyle fırladım yataktan. Banyoya girip yüzümü yıkadım. Tıraş olmak için vakit yoktu. Gerekirse gazetede olurum diye düşünerek apar topar giyinip kendimi sokağa attım. Beni aniden sokağa fırlamış gören korumalarım bir saldırının falan mı var diye telaşlandılar. Arabama gitmeden önce onlara geç kaldığımı söyledim. Sonra beni bir an önce gazeteye götürmesi için anka kuşumun kontağına çevirip gaz pedalına bastım. 15 dakika sonra otoyola çıkmıştım. Dikkatimi yola verip en sol şeritten hızla yol alırken cep telefonum yeniden çalmaya başladı. Allah kahretsin. Yahu ben bunu hep kapalı unuturdum. Nasıl olmuştu açık bırakmıştım? Önce aldırmadım. Yanıt vermezsem çalar çalar susar diye düşündüm. Ama arayan çok ısrarcıydı. Sonra aklıma bizimkiler geldi. Ya başlarına kötü bir şey geldiyse? Yanaştım. Cebimden telefonu çıkardım. Tanımadığım bir numaraydı. Açtım. Alo. Alo Adnan amca dedi bir genç kızın üzüntülü sesi. Ben Filiz. Demeseydi de anlamıştım zaten. Büyük bir utanç duydum. Dün akşam arayacaktım, onu da unutmuştum. Merhaba Filiz dedim. Nasılsın kızım? İyi olmaya çalışıyorum annen amca dedi. Açıklamalar yapmaya hazırlanıyordum ki. Babam hakkındaki yazını okudum dedi. Sesi boğuklaşmaya başlamıştı. Duygulandım. Eline sağlık, güzel olmuş. Çok naziksin Filiz dedim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yapabileceğim herhangi bir şey. Çok teşekkür ederim annen amca dedi. Gözlerinden süzülen yaşları görebiliyordum. Yapacak hiçbir şey yok. Kimse bir şey yapamaz. Beni her zaman arayabilirsin. Başın derde girdiğinde, canın sıkıldığında, konuşmak istediğinde dedim. Ararım, kendine dikkat et diyerek kapattı telefonu. İyi ki kapatmıştı. Çünkü benim sesim de boğuklaşmaya başlamıştı. Biraz daha konuşsa herhalde karşılıklı ağlayacaktık. Telefonu kapattıktan sonra kendime gelmek için derin bir soluk aldım. Daha işe başlamamın 3. gününde geç kalamazdım. Gaz pedalına acımasızca basmaya başladım. Yine de toplantıya zamanında yetişemedim. Nusret Kıvılcım'ın odasına girdiğimde saat 11'i çeyrek geçiyordu. İçeri girer girmez kusura bakmayın dedim. Nefes nefese kalmıştım. Büyük bir kaza vardı, trafik yolu kapatmıştı. Önemli değil, gel otur dedi Nusret Kıvılcım. Ama bakışları yalan söyleme. Yine içmeye başlamışsın. Böyle devam edersen işimiz var diyordu. Erol daha da acımasızdı. Biraz erken çıksan geç kalmazdın diye azarladı. Tamam bir daha olmaz diye kestirip attım. Odaya girer girmez. Geç kalmış olmanın verdiği eziklikten kurtulmuştum. İkiniz de umurumda değilsiniz tavırlarına geçip Erol'un karşısına oturdum. Belki de bu kayıtsızlığım yüzünden Nusret Kıvılcım alttan alma gereği hissetti. Ne içersin andan diye sordu. Ama iğnelemeden de edemedi. Bir sade kahveye ne dersin? İyi gelir. Hiç bozuntuya vermedim. Haklısın, çok iyi olur dedim. Erol'a ne içeceğini sormadı bile. 3 sade kahve söyledikten sonra evet beyler elimizde ne var diye toplantıya başlattı. Sorusunu yanıtlamadan önce Tolga yok mu diye atıldım. Buralardaydı dedi Erol. Bana kızgınlığı geçmemişti. Kaşları çatılmış, sesi gergindi. Ne yapacaksın Tolga'yı? Tolga bizimle birlikte çalışmıyor mu? Doğan'ın dilekçesinde yer alan olayları araştıracaktı. Bakalım ne sonuca ulaştı. Erol karşı çıkacaktı ki Nusret Kıvılcım izin vermedi. Tamam dedi. Annen haklı. Tolga'yı da çağıralım. Gazetenin içinde Tolga'nın aranması, kahvelerimizin gelmesi derken toplantıya başladığımızda saat 11.30'u bulmuştu. Doğan'ın dilekçesinde sıralanan olayların hepsi gerçek diye anlatmaya başladı araştırmasının sonuçlarını Tolga. Hiçbirinin faili yakalanamamış ama saldırılar dilekçede belirtilen zaman, saat ve yerlerde gerçekleştirilmiş. En küçük bir çelişki bile yok. Galiba Doğan doğru söylüyor. Bundan emin olamayız diye karşı çıktım. Şu binbaşı meselesi olmasa ben de senin gibi düşünürdüm ama. Ne varmış binbaşı meselesinde diye araya girdi Nusret Kıvılcım. Erol anlatmadı mı sana diyerek bu sabah bana kılık yapan arkadaşımdan intikamımı aldım. Erol anlatmadı mı sana diyerek bu sabah bana kılık yapan arkadaşımdan intikamımı aldım. Doğan'ın arkadaşları arasındaki lakabı binbaşıymış. Öyle mi? Dedi Nusret Kıvılcım. Aslında pek şaşırmış görünmüyordu. Bakışları bir an önündeki kağıtlara kaydı. Sonra sıkıntıyla söylendi. Bu çok ilginç işte. Bence de diye sürdürdüm sözlerimi. Belki de Müfit'in söylediklerine inanmalıyız. Belki gerçekten de Doğan ölmedi. Belki bunlar karar vermekte acele etmedi dedi Nusret Kıvılcım. Yüzüne tuhaf bir ifade belirmişti. Yeni bilgiler edinmiş diye düşünmememe bile fırsat vermeden açıkladı. Müfit'in özgeçmişi dedi, eliyle önündeki kağıtları göstererek. İstersen burada yazılanları bir dinle, düşündüklerini sonra söylersin. Üçümüz de merakla yüzüne bakmaya başladık. Müfit Sönmez, 1943 Adapazarı doğumlu. Daha 5 yaşındayken annesiyle babasını bir trafik kazasında kaybediyor. Edirne'de edebiyat öğretmenliği yapan, aynı zamanda şiirler yazan, orta yaşlı bir amcanın eline kalıyor. Amca iki çocuğuyla zorlukla geçinen biri ama yeğenine karşı görevleri yerine getirmekte duraksamıyor. Çocuğu yanına alıyor, Edirne'de ilkokula gönderiyor, sonra Kuleli Asker Lisesi'nin sınavlarına sokuyor. Küçük Mifit zeki bir çocuk. Sınavları kazanıyor. Kuleli de okumaya başlıyor. Çok başarılı bir öğrenci. Teşekkür, takdir belgeleri, lise ikinci sınıfta okul birinciliği bile var. Ardından harp okulu. İlk yıllar yine çok iyi. Son 2 yıl biraz düşüş var. Akademiden mezun olunca teğmen rütbesindeyken 2 yıl komando eğitimi alıyor. Kursu en iyi derecede bitiren 3 öğrenciden biri. Kıbrıs harekâsına kadar ses seda çıkmıyor Mifit Sönmez'den. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki herhangi bir subay. Ama Kıbrıs harekâtı başlayınca Mifit birden öne çıkıyor. Harekâtın ilk günlerinde birliklerin yaşadığı kimi şaşkınlık anlarında doğru kararları, cesur davranışlarıyla hem emrindeki askerleri koruyor hem de önemli Rum mevzilerinin ele geçirilmesinde kilit rol oynuyor. Üst düzey komutanlarının dikkatini çekiyor. Mifit o zamanlar yüzbaşı rütbesinde. Kıbrıs'tan sonra Müfit'e ne tür görevler verildiğini bilmiyoruz. Sadece özel kuvvetlere katıldığı söyleniyor. Müfit'le ilgili bilgilere ulaşamıyoruz. Adam evli midir, çoluk çocuğu var mıdır gibi basit soruların yanısını bile öğrenemedik. İlk kez baltayı taşa vuruyoruz. Bu Müfit sandığımızdan daha önemli bir adam galiba. Nusret Kıvılcım kuşku yüklü bakışlarını yüzüme dikince, "Ne yani binbaşı Müfit mi diyorsun?" diye sordum. Emin değilim ama kuşku uyandırıcı bir durum. Bir süre hiçbirimizden ses çıkmadı. Yine de diyerek bir açıklama gereği hissetti Nusret Kıvılcım. Tıpkı Doğan'ı bir zamanlar binbaşı diye çağırmalarının onun sandığımız adam olduğunu kanıtlamaması gibi. İpin ucunu iyice kaçırmaya başlamıştım. Bu işe bulaşmakla sandığımdan daha büyük bir belaya çatmıştım. Başıma gelebilecek en büyük talihsizlik bu galiba diye düşünürken, öyle değil mi diye sordu Nusret Kıvılcım. Suskunluğumuz onu rahatsız etmeye başlamıştı. Öyle, öyle de diye mırıldandım. Bu kadar rastlantı çok fazla. Artık bu kadarı normal değil. Sizi bilmem ama düşünmekte zorlanmaya başladım. Yakında mantığım iyice iflas edecek. Çok çaresiz görünüyor olmalıydım ki. Hiçbir şey olmaz diye teselli etmeye çalıştım Nusret Kıvılcım. Hep birlikte bu işin üstesinden geliriz. Olmaz tabii diye onu destekledi Erol. Güya bana destek olmaya çalışıyordu Hıyar. Ama sonraki sözleri tepeme attırmaktan başka bir işe yaramadı. Senin mantığın kaya gibi sağlamdır ama içkiyi azaltman lazım. Az kalsın, ha siktir ulan diyecektim. Dilimin ucuna kadar geldi vazgeçtim. Biz ne konuşuyorduk, herif ne düşünüyordu? Otistik midir nedir? Sabah geç gelmeme takılmış kalmıştı. Erol'a ters ters baktığımı fark eden Nusret Kıvılcım, dikkatimi konuya toplamam için Müfit kendisi hakkında hiçbir açıklama yapmış mıydı diye sordu. Sorusunu yanıtlamak yerine bir sigara içebilir miyim dedim. Burada yasak olduğunu biliyorsun. Biliyorum da kafamı toparlayamıyorum. Peki iç ama kimsenin haberi olmayacak. Merak etme diyerek sigaramı yaktım. Dumanı içime çekerken kendimi daha iyi hissetmeye başlamıştım bile. İstihbaratçıyım demişti diye yanıtladım soruyu. Birçok güvenlik biriminde çalıştığından bahsetmişti. Ama silahlı kuvvetlerde bulunduğunu hiçbir zaman söylememişti. Ama sen ona binbaşı lakaplı adamdan bahsetmiştin. Tabii. Hatta kim olabilir diye sormuştum bile. Müfit de sarı çizmeli Mehmet Ağa. Orduda yüzlerce binbaşı var. Ara ki bulasın demişti. Şaşkınlığını ancak atabilen Tolga. Vay be diye mırıldandı. Müfit bile binbaşı olabilir ha. Acele karar verme diye onu da uyardı Nusret Kıvılcım. Müfit'in ordudan ayrılması bir rastlantı olabilir. Hatta Doğan'a binbaşı lakabı takılması da rastlantı olabilir. Belki de binbaşı lakaplı adam bambaşka biri. Ya da gerçekten de böyle biri yoktur. Yanlış yapmayalım. Bunlar nazik konular. Korkuyor muydu? Onu inceledim. Belki biraz çekiniyordu. Ama asıl kaygısı yanlış haber yayımlamaktı. Nusret Kıvılcım dürüst bir gazeteciydi. Buna rağmen söz konusu kişi emniyet için çalışan bir üst düzey yetkili olmasaydı, adamı doğrudan itham etmesek de bu konudaki kuşkularımızı kamuoyuyla paylaşmaktan yana tavır koyardı. Şimdi temkinli davranmamız gerektiğini söylüyordu. Olay kesinleşinceye kadar bunu yazmayalım diyeceğinden adım gibi emindim. Onu kınamıyordum da. Yerinde olsam büyük olasılıkla ben de aynı davranışı gösterirdim. Sonra ne olmuş diyerek Erol da katıldı tartışmaya. Müfit emniyette çalıştığına göre oradan ayrılmış olmalı. Belki de atılmıştır. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şu anda emniyetteki görevi ne? Antiterör uzmanı olarak geçiyor. İsteyenin istediği anlama çekebileceği bir görev. Yine aynı kör noktaya, yine aynı çıkmaz sokağa gelip takılmıştık. Öğrendiğimiz her bilgi sanki aydınlığa bir kapı açılmış gibi bizi umutlandırıyor. Ama biraz ilerleyince Eskisinden daha sağlam, daha kalın bir duvar çıkıyordu karşımıza. Henüz doğanı çözememişken bir de müfit problemi konmuştu önümüze. Evet beyler dedi Nusret Kıvılcım. Söyleyin ne yapacağız şimdi? Öğrendiklerimizi açıkça yazalım diye atıldı Tolga. Gençliğin bütün ateşliliği üzerindeydi. Onu hayranlıkla izlerken sürdürdü sözlerini. Tersini onlar kanıtlasın. Yazdığımız gibi değilse bize bilgi versinler, yayınlayalım. Gerçek neyse ortaya çıksın. İlk karşı çıkan Erol oldu. Galiba o da benim gibi Nusret Kıvılcım'ın ruh halini doğru anlamıştı. Olur mu hiç öyle? Elimizde kanıt yok, belge yok. İnsanları nasıl suçlarız? Bence daha sorumlu davranmalıyız. Sessiz ve derinden gitmekte yarar var. Bilgileri toparlamayı sürdürelim. Haberle ilgili olayları takip edelim. Adnan biraz daha Doğan'ı anlatsın bize. Gerekirse Müfit'le bir kez daha konuşalım. Onunla arayı iyi tutmakta yarar var. Bize yardım eder değil mi? Eder herhalde dedim. Birbirimizi desteklememiz gerektiğini söyleyip duruyor. Bence haklı dedi Nusret Kıvılcım. Müfit hakkında yayın yapıp bu olanağı da elimizden kaçırmayalım. Tolga duyduklarına inanamamış gibiydi. Ama Nusret Bey adam suçlu olabilir. Bizi yanlış yönlendirebilir. Nusret Kıvılcım anlamlı anlamlı başını salladı. Gazetecilik bir olayı göründüğü biçimiyle aktarmak değil, görüneni arkasındaki görünmeyenle birlikte aktarmaktır. Müfit, Doğan ya da başka biri bizi yanıltmak isteyebilir ama biz gerçek ne kadar çok bilgiye sahip olursak o kadar iyi olur. Müfit, Doğan ya da başka biri bizi yanıltmak isteyebilir ama biz gerçek olanı yalan olandan ayırmasını bilmeliyiz. Bunu yapmak için de ne kadar çok bilgiye sahip olursak o kadar iyi olur. Bana döndü. Erol'un söylediklerine de katılıyorum. Doğan'ın yaşamını anlatan bir yazı dizisi başlatsak. Arif hakkında yazdığın yazı çok beğenildi. O lezzette bir şeyler. Yargıda bulunmayan, yaşanmışlıkları anlatan, Doğan suçlu mu değil mi okurun merakını gıdıklayan. Sen daha iyi bilirsin işte. 3-4 gün sürecek bir yazı dizisi. Duraksadığımı fark edince olmaz mı diye sordu. Olur, niye olmasın dedim. Sadece neler yazabileceğimi düşünüyordum. Anılar filan, çocukluk resimleri de vardır sende. Onlarla da süsleriz. Vallahi çok ilginç olur diye atıldı Erol. Bir teröristin insan olarak portresi hem de onu yakından tanıyan bir gazeteci tarafından kaleme alınıyor. Hiçbir gazete olaya bu şekilde yaklaşmadı. Yine fark atacağız ötekilere. Bunu söyler söylemez ikisinin daha önce buluşup bu toplantıdan çıkması gereken kararı kendi aralarında aldıklarını düşündüm. Belki de sabahki yazı işleri toplantısında konuşulmuştu bu konu. Normalde buydu. Yanlış olan Nusret Kıvılcım'ın odasında eşit insanlar olarak oturup neler yapılacağına sanki burada karar veriliyormuş gibi bir görüntü ortaya koymaktı. Belki benden çekindikleri için isteklerini doğrudan söyleyememişlerdi. Bu olasılığı düşününce keyiflendim. O keyifle ikisinin de yüzlerine baktım. Onlar da en azından benim kadar mutlu görünüyorlardı. Evet. Evet, şu ana konuştuklarımızı çok önceden karara bağladıkları açıktı. Olsun, umurumda bile değildi. Küçük entrikalar çevirmek onları mutlu kılıyorsa ne yapabilirdim? Bunun bana bir zararı yoktu. Belki de bu karar yazı işleri toplantısından çok önce, mesela dün akşam daha yukarılardan bir yerlerden gelmişti. İyi saatte olsunlar, belki de usulünce çekmişti Nusret Kıvılcım'ın kulağını. Bu daha akla yatkındı. Müfit hakkındaki bilgileri toparlarken birilerine toslamış, onlar da biraz yavaş olun demişti. Mümkündü. Zaten elimizde Müfit'i suçlayacak hiçbir kanıt da yoktu. Bir zamanlar subaylık yapmış diye adamı zanlılar listesine sokamazdık. Ben de onlardan bunu isteyemezdim. İstemiyordum da. Yoksa iş pislik yapmaya kalsa bu haberi el altından başka bir gazeteye sızdırır. Müfit'i rezil etmenin yollarını bulurdum. Ama Müfit'in binbaşı lakaplı kişi olduğundan ben de emin değildim. Kuşkusuz Müfit'in bizden bilgi saklamış olması, üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gereken bir noktaydı. Bunu neden yapmıştı bilmiyordum. Sadece tahminlerde bulunabilirdim. Artık bunu da yapmak istemiyordum. Hiçbir sonuca ulaşmayan tahminlerde bulunmaktan yorulmuştum. En doğrusu Nusret Kıvılcım'ın istediği yazıyı yazmak, aldığım paranın karşılığını vermekti. Hem Doğan da böyle bir yazı için izin vermişti bana. Hatta daha fazlasını da önermişti. Anlatacaklarım seni yeniden zirveye taşıyacak demişti. Benim zirvede falan gözüm yoktu. Ayakta kalmak için gazetecilik oynuyordum, hepsi bu. Ama şu an bakışlarından mutluluk akan iki meslektaşım, eğer duygusal, yapış yapış bir yazı bekliyorlarsa fena halde yanılıyorlardı. Ben tanıdığım Doğan'ı anlatacak, inandığım bildiğim gibi yazacaktım. Ne bir eksik, ne bir fazla. Yazıma karışacak cesareti ne Nusret Kıvılcım ne de Erol gösterebilirdi nasılsa. Sonra bekleyecektik. Yeni gelişmeler oluncaya, belki birileri bize makul bir çözüm sununcaya kadar bekleyecektik. Ama genç arkadaşım Tolga benim gibi düşünmüyordu. Nusret Kıvılcım'ın odasından çıkınca dayanamayıp sordu. Abi, bu adamlar ne yapıyorlar? Neyi kastettiğini çok iyi anlamama rağmen anlamamazlığa vurdum. Ne yapıyorlar? Abi farkında değil misin? Haberi öldürecekler. Canını sıkma be Tolga dedim. Haber belki de başından ölüydü. Gel aşağıya gidip karnımızı doyuralım. Tuhaf tuhaf baktı yüzüme genç meslektaşım. Ama teklifimi reddetmedi. Ben de bak sen çok gençsin Tolgacığım. Bizim meslek şöyledir böyledir diye çocuğun kafasını ütülemeye kalkmadım. Yine de hakkında neler düşündüğünü merak ediyordum. Belki de gazeteler birbirinin aynıysa neden eskisini bırakıp buraya geldik diye geçiriyordu aklımdan. Buna ben neden olduğum için bana küfrediyordu. Belki de hak veriyordu. Ya da anlamaya çalışıyordu. Her neyse, eğer küfrediyorsa bile canı sağ olsun. Şimdi etse bile eminim ileride beni anlayacaktı. Erol bizimle çıkmamıştı odadan. Bu da toplantı öncesi kendi aralarında anlaştıkları olasılığını güçlendiriyordu. Belki de benim geç kaldığım zaman içerisinde konuşmuşlardı bunları. Buna ben neden olduğum için bana küfrediyordu. Belki de hak veriyordu ya da anlamaya çalışıyordu. Her neyse, eğer küfrediyorsa bile canı sağ olsun. Şimdi etse bile eminim ileride beni anlayacaktı. Erol bizimle çıkmamıştı odadan. Bu da toplantı öncesi kendi aralarında anlaştıkları olasılığını güçlendiriyordu. Belki de benim geç kaldığım zaman içerisinde konuşmuşlardı bunları. O kısacık sürede Nusret Kıvılcım ustalıkla yanına çekmişti Erol'u. Ama kabul etmeliydim ki yöntemleri adice olsa da aslında benimle aynı kararı almışlardı. Bir süre daha bekleyelim demişlerdi. Bakalım olaylar bizi nereye götürecek.